Ayrım 38.
Koşucu, Peride Celal. Duanyer Russo'nun hangi sergiden ne zaman aldığını bilmediğim bir posteri var. Odamda dolaba yapışmış duruyor. Zaman zaman o yana dönüp uyumayı yeğlerim. Okumaktan yorulduğumda gözlerim postere, top oynayan adamlara takılır. Dört adam, ressamın dantel gibi işlediği orman yolunda, ellerinde kırmızı bir top koşarak üstüme doğru gelirler. Kapanan göz kapaklarımın arasından uykularıma girerler. 1908'lerde eşofman olmadığı için üzerlerinde akla mavili çizgin donları, uzun kollu fanilleri vardır. Kara saçlı, kara kıvrık bıyıklı, sevinç dolu gülüşleriyle bu dört adam bir süre sonra kaybolup giderler beni karanlıklarımda yalnız bırakıp. Nasıl oldu bilmiyorum, bir gece resme bakarken adamlardan birinin boyu uzadı. Yüzü esmerleşti, bıyıkları kırlaştı. Kurşun rengi eşofmanıyla rüyamın içine atlayıverdi. "Abla hadi uyu, ben yanındayım," dedi. "Senin eşofmanı mavi değil miydi Abdurrahman?" dedim. Kır bıyıklarının altında ince dudakları her zamanki gizemli gülümseyişiyle gerildi, yanıt vermedi. "Ne çabuk kocadın sen," dedim. "İnce adamdır Abdurrahman." Gülümsemesi derinleşti. Ya sen gibilerden baktı yüzüme. "Eh, ben artık gideyim," dedi. "Daha birkaç kilometre koşacağım eve kadar." Kalktı usulca. Ben elimi uzattım, o elimi öptü, karanlıkta yok oluverdi. Ertesi sabah uyandığımda yatağın kenarına oturdum. Postere, top oynayan adamlara baktım. Hiçbirinde Abdurrahman'la benzerlik bulamadım. Abdurrahman gençliğinde hiç top oynamamıştı. Buna zamanı yoktu. Resimdeki Fransız çapkınları gibi öylesine gülebildiğini de sanmıyorum. Koşmaya kırkına yaklaşırken başladı. Abdurrahman annemin korumasını aldığı, bizlerden sonra çok sevdiği çocuğu gibiydi. Moda'ya yeni taşınmıştım. Annem yakın olmamız için Mühürdar'da bir yer tutmuştu. Onun yeni evine yerleşmesine yardım ediyordum. Güzel bir bahar günüydü. Moda parkından geçip Moda çarşısında biraz alışveriş yaptıktan sonra annemin evine yollandım. Telaşla gülerek açtı kapıyı. Beni her görüşünde heyecanlanırdı. Her zaman yaptığı gibi üstüme atılmak istedi. Ben de her zaman yaptığım gibi geriye çektim kendimi. Annemi severdim ama duygu gösterilerden hoşlanmazdım. "Sana üzümlü kek getirdim," dedim. "Ah ne güzel, beraber çay içeriz," dedi ve durakladı. "Ne oldu?" dedim. "Biliyor musun, bir şey var," dedi. "Nasıl bir şey?" "Gene şekeri çıktı kesin. Kim bilir neler atıştırdı," diye kızdım içimden. Oysa perhizine dikkat ettiğini bilirdim. "Bu evin bütün prizleri bozuk. Elektrik düğmelerine dokundun mu ceryan çarpıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Dün gece mum ışığında yemek yedim," dedi annem. "Akşam olmadan birini bulmalıyız," dedim. "Ama nerede? Bu mahalleye yabancıyım. Kimseleri tanımıyorum." "Sen bana bırak," dedim. "Çay suyunu koy. Ben bir elektrikçi bulur gelirim." Karşı çıkacağını bildiğim için çantamı kaptım, kapıya yöneldim. "Ah sana ne kadar yük oluyorum," diye bağırdığını duydum arkamdan. Hep öyle söylerdi ama penceresine vuran yoldan bile hırsız mı geldi diye korkar, gece yarıları telefona sarıldığı olurdu. Oradan oraya dönen kocamın homurtularını duymuş olsa gene mi annen diye. Mühürdardan caddeye çıkıp ara yollara daldım. Elektrikçi dükkanı aramaya koyuldum. İskeleye inen yokuşlardan birinin başında aradığımı buldum. Kirli atletli, şişman bir adam kaldırıma çıkardığı eski bir buzdolabının içine dalmış bir şeyler yapıyordu. Yanına yaklaşıp evdeki durumu anlatmaya çalıştım. Benimle gelip gelemeyeceğini sordum. Yüzünü çevirmeden eliyle dükkana işaret etti. "Onu götür," dedi. "Ben bu işi bitirmeliyim. Akşama gelip alacaklar." Başımı çevirdim, baktım. Dükkanın kapısı önünde esmer, sıska bir oğlan çocuğu duruyordu. "Çocuk bu," dedim. Canım sıkılmıştı. "Başka nerede tesisatçı var buralarda?" diye sordum öfkeli. Şişman adam başı hep önde, dolabın içinde. "Beni dinle, sen al onu git," diye söylendi. Sonra doğruldu, kanter içindeydi. O da benim kadar öfkeli görünüyordu, oğlana seslendi. "Hadi ne duruyorsun, benim alet çantasını al, hanımın peşine düş." Oğlan çantayı aldı, peşime düştü. Kirli lastik pabuçlar, mavi bez pantolon, rengi yıkanmaktan solmuş çizgili pembe mintan. Arkamda kalması sinirime dokunuyor, yavaşlıyordum yanıma gelmesi için. O da yavaşlıyor, birkaç adım geriden yürümesini sürdürüyordu. Kapıdan girdiğimizde annem oğlana şaşırmışçasına bakarak "Ayol bu daha çocuk," dedi. "İşten anlarmış," dedim. "Anlarsın değil mi?" diye sordum. Yanıt vermeden başını salladı. Abdurrahman'ın dudaklarındaki küçük, gizemli gülüşü ilk o gün gördüm. Üstelik adı da Abdurrahman değildi. Oradan oraya işe sürerken "Buraya bak Abdurrahman, burada kopuk teller var Abdurrahman," diye söylenip duruyordum. O konuşmadan başını sallıyor, küçük esmer eliyle kopuk telleri, prizleri, elektrik düğmelerini şaşılası bir beceriyle onarıyor, ben tepesine dikilmiş ustalığını şaşkınlıkla seyrediyordum. Çayı kotardığında annem yanımıza geldi. "Hadi çaya çocuklar," dedi. Kulağıma eğildi. "Abdurrahman deyip durma, onun adı Abdullah," dedi. "Öyle mi Abdurrahman?" dedim. "Hay Allah, gene Abdurrahman diyorsun," diye kızdı annem. Oğlan o garip küçük gülüşüyle baktı anneme. "Bırak abla öyle desin," dedi. İşini bitirince çabucak aletlerini toplayıp çantasına tıktı. Parayı alırken kapının önünde annemle küçük bir çekişme oldu aralarında. "Öyleyse yarın gelir ocağına da bakarım anne," dediğini duydum. "Ondan da anlar mısın?" dedi annem gülerek. "Bir bakarız," dedi oğlan. Kapıdan çıkarken ekledi. "İşten çıkar gelirim." O gittikten sonra anneme, sana anne, bana abla, ne çabuk yüz göz oluyorsun insanlarla dedim. Ne çocuk dedi annem. Gördün mü parayı çok buldu, neredeyse yarısını geri verecekti. Üstelik işini biliyor, becerikli. Yarın gene çay içersiniz beraber diye alay edip soluk yanaklarından öptüm. Moda koyunda bakan balkonumda çiçeklerim, kuşlarım arasında içkimi içmek için evimin yolunu tuttum. Elektrik işini kolayca hallettiğim için keyfim yerindeydi. Annem evine yerleşmiş sayılırdı. Bir zaman koşuşturmama gerek kalmayacaktı. Saçma gevezeliklerini de dinlemekten kurtulacaktım. O zamanlar annem yaşıyordu ve ne zaman istesem onu görebilirdim. Elimin altındaydı. Kocamışlığını, beni severek, beni bekleyerek geçiren bir yaşlı kadın. Annem şimdi Zincirlikuyu mezarlığında yatıyor. Mezarının tam orta yerinde bir elma ağacı boy verdi birdenbire. Önceleri küçük bir daldı. Kısa zamanda büyüdü, çiçek açmaya başladı. Buna mezarlıktakiler de şaşıyor. Pencere önünde beni beklerken gergefini işlediği, kuşlarla dolu ağaçlara benziyor annemin mezarının ortasında gittikçe kalınlaşıp büyüyen elma ağacı. Abdurrahman oraya benden daha sık gidiyor. Ağacın kuru dallarını buduyor, çimlerin arasına karışan yaban otlarını temizliyor, duasını okuyor. Gelip bana anlatmıyor ama ben biliyorum. O günden sonra elektrikçinin küçük çırağını sık sık görmeye başladık annemin evinde. Sonraları yakınlarımıza, dostlarımız da işe gelmeye başladı. Herkesi kendini sevdirmeyi başarmış, vazgeçilmez biri olmuştu. Ne çocuk şu senin Abdurrahman diyorlardı. Eli çabuk, para gözlüsü değil, işini biliyor. Arkasından ekliyorlardı. Ama suskun, çok suskun. Nesi var onun? Çocuğun nesi olduğunu annem biliyordu. Felçli bir annesi, evlenmemiş iki kız kardeşi vardı. Babası küçükken ölmüş, aileyi oğlan yüklenmişti. Çoğu zaman karşılaşıyorduk annemde. Nasılsın Abdurrahman? İyiyim abla, sağ ol. Hep o gizemli, küçük gülüş dudaklarında. Bir gün annemin odasında bir tuvalet masası, bir başka gün penceresinin önünde dört köşe cilalı bir masa. Tuvalet masasının kapağı kalkınca dörde bölünmüş gözler çıkıyordu meydana. İç kapağında aynası vardı. Pudrasını, rujunu, tarağını, cımbızını o deliklere koyuyordu annem. Küçük masa ise el işi sepetini, ağızlıklarını, tütün tablasını, gözlüğünü, kitaplarını koyması için yapılmıştı. Buna marangozluğu da mı var dedi annem. Yüzüme sitemle bakıyordu. Bir gün ağzımdan kaçtı, şöyle küçük bir tuvalet masam olsa diye. Birkaç hafta ortalarda görünmedi. Bir gün tuvalet masasıyla geldi. Pencere önündeki masayı sonradan getirdi. Anne ikide bir de onu bunu almak için yerinden kalkma dedi. Tak diye pencerenin önüne koydu masayı. Karşısına oturdum. Kaç paraya mal oldu bu ikisi sana dedim. Annem sitemle baktı. Para almadı, bunlar onun armağanı bana. Masrafı olmuştur, ben ona bir şeyler veririm dedi. Sakın verme dedi annem, kırılır çocuk. Bana anlattı, komşusu marangozla çalışırmış zaman zaman. Onun tahta artıklarıyla yapmış. Gülümseyerek tuvalet masasına bakıyordu. Ne güzel değil mi? Yıllardır bir tuvalet masam olsa diye düşlerdim. İşte oldu. Yıllardır bir tuvalet masası düşlermiş. Farkında bile değildim. Tuvalet masasına gereksinme olmayacak kadar yaşlıydı benim gözümde. Hala pudralanmasını, sokağa çıkarken dudaklarına ruj sürmesini bile gülünç bulurdum biraz. Annem o sıralar benim yaşımda bile değildi. Benim için koyduğum yerde kalması gereken, birlikteyken sıkıldığım, uzaklaştığımda özlediğim biriydi. Annem işte bu, yaşlandı, saçmalıyor diye zaman zaman hepimiz alay aldığımız annelerden biri. Pencere önlerinde oturur, durmadan gergefte bir şeyler işler, gazete okur, yaprakları sararmış, dökülen eski kitapları elinden düşürmezdi. Romanlarının çoğunu ölümünden sonra Abdurrahman'a verdim. Bunu beklediğini biliyordum. Birkaç kitabı, Sefiller, Germinal, kitaplığımın raflarında kapağı eskimiş sayfaları çıkmış Hugo'lar, Balzac'ların arasına sıkışmış duruyor. Annem okumadığı zamanlar sanat dergilerindeki Osmanlı minyatürlerini artı kumaşların üstlerine, yağlı kağıtlara kopya edip çizerek renkli ibrişimlerle gergefine işlerdi. Tepelerine eski başlıklar bile kondurduğu olurdu. Itri'nin padişah 4. Mehmet'in huzurundaki şarkı söylediğini gösteren minyatürün altına eski Türkçe işlediği "Zülfündedir benim bahtı siyahım" yazısı örneğin. Kapkara şaha kalkmış Arap atları, sultan hanımların harem sefaları, Üsküdar'ın bahçeli kahveleri, allı morlu şemsiyeli, yaşmaklı kadınlarla kırmızı fesli, çapkın erkeklerin fısıldaştığı göksu sefaları ve Mevlana. Daha büyük işleyebilmek için gergef değiştirdiğini ve en çok bu resme özen gösterdiğini anımsıyorum. Kocaman süt beyazı sakallı, pembe kavuğu, mavi haraleri iç gömlek, koyu kırmızı cübbe ve tepesinde "Ya Hazreti Mevlana" büyük harflerle. Bunların hepsi ve eski İstanbul allanıp pullanarak onun gergefinden geçti. Evimizin duvarlarını süslüyorlar şimdi. Onun en iyi anlayan Abdurrahman'dı sanıyorum. Öğrencisi olmuştu bir bakıma. Ondan uygarlık dersleri almıştı. Onunla dünyayı dolaşmıştı dizinin dibinde. Gazete alışkanlığı edinmiş, kitaplar okumuştu. Elma ağacını görmeye gittiğimizde mezarının başına şöyle dediğini anımsıyorum. O başka bir insandı abla. İşte bak, elma ağacı bile kupkuru mezarların arasında onu seçmiş. Sık sık tekrarlardı. Kitap okumayı, Atatürk'ü sevmeyi onunla öğrendim. Kur'an surelerini onun dizinin dibinde okudum. Bana açıklardı neyin ne demek olduğunu. Düşünsene, Arapça, Farsça biliyordu abla. Annemin içten, inançlı biri olduğunu biliyordum. Ölümden korkmaması da bu yüzdendi sanırım. Gecenin birinde hastalandı, ağrısını durdurmak için iğne yaptı doktor. Annem bana baktı, gülümsedi. Ben rahatladım, hadi sen de rahatla dedi. Arkasını döndü, biraz sonra uykuda öldü. Gözümün önüne geliyor, kısa kesilmiş ak saçları, mor çiçekli margizet entarisi içinde. Dersim isyanında Atatürk Peltek'e uğradığı elini sıktığı için birkaç gün o eli yıkamayan, Mustafa Kemal'in ülkeyi nasıl kurtardığını bakıp usanmadan Abdurrahman'a anlatan annemi çok düşünür, çok konuşur oldum şu sıralar. Abdurrahman'ı anlatacakken onu anlatmaya kalkmam, bütün bu gevezelikler, yaşlandığım ya da ona hiç benzemediğim, benzeyemediğim için mi? Ne güzel şeyler işliyor derdi kardeşim, gözleri yorulacak diye korkuyorum. O annemi benden daha çok severdi sanırım. İşte günlerini öldürüyor, sıkıntısını avutuyor derdim. Annem işlediklerinden kimini kardeşime, kimini bana verirdi. Aman ne güzel, ne güzel diye yalandan sevinmiş görünürdüm. Sonra bir köşeye atar unuturdum. Bir gün utanırcasına gülerek, şunlarla bir küçük sergi açabilsek, senin çevren kalabalık, ressam tanıdığın çok olur mu dersin dediğine şaşıp kalmıştım. Ressamların sergi açacak galeri bulamadığı bir ülkede. Oysa adalete söyleyebilirdim, Maya'da küçük bir köşe ayırabilirdik ona, neden yapmadım? Annelerimiz öldükten sonra sevmeye başlıyoruz. Sarı sepetin içinde renk renk ibrişimler, gergefi dizlerinde, gözlüğü burnunun üstünden hafif kaymış, alttan bakan, sevgi, sevecenlik dolu, derinlerde pul pul yeşiller parlayan güzel kahverengi gözler. Bir şey isteyecek zaman çok sıkılırdı. Bir gün gözlerini kaçırıp gülerek, senden gene bir şey isteyeceğim diye başladı. İçini çekiyordu. Kardeşine de söyledim. Bana da söyle bakalım ne isteyecekmişsin diye güldüm cesaret vermek için. Şu bizim Abdullah dedi. Ne olmuş ona? Yanında çalıştığı elektrikçi onu işten çıkaracak. Dükkanı kapatacakmış sanırım. Oğlunun bizlerden aldığı paraların yarısını elinden alıyor. Bilirsin Abdullah konuşmaz. Ağzından zorla lafları çalıyorum ben. Kardeşine söyledim. Daha çok küçük. Kim alır onu diye attı başından. Evet çok genç dedim. Sustum. Ben de kardeşim gibi kim alır onu diye düşünüyordum. Annemi üzmemek için sıkma canını dedim. Bir şeyler düşünür çaresine bakarız. Biz Aydana'ya biraz yardım etsek mi ne dersin? Sakın dedi annem. Onu kırarsın hem de fena halde. Bizi ailesi yerine koydu. Bak bu eve geleli beri durmadan bir şeyler buluyor, onu arıyor. Beni biraz solgun görse Kalim anne diye tutturur. Çocukları yaptığı karyolları gördün. Hem de iki tane. Masrafını al bari diyecek oldum. Aşk olsun anne diye küstü. Yüzü allak bullak oldu. Çocuklara iki bebek karyolası yapmıştı Abdurrahman. Birini kırmızıya, birini yeşile boyamış. Cibinlik yerini bile unutmamıştı. Odalarında baş köşedeydi o karyolalar. Uzun yıllar bebekleri o karyolalarda uyudular. Bir iki yıl şurada burada çalıştı Abdurrahman. Sonra kardeşim ona büyük bir kuruluşta iş buldu. Elektrik işleri bölümünde, aylıklı, sigortalı. Bütün aile bayram ettik. Abdurrahman'ın yeni işini kutlamak için anneme çaya davet edildik. Abdurrahman eli kolu dolu geldi. Kendisi söylemiş anneme bu işi bir kutlayalım diye. Abdurrahman abi diye çocuklar dört dönüyorlardı çevresinde. Ben şaka olsun diye sürdürmüştüm ona Abdurrahman demeyi. Ama artık herkes ona Abdurrahman diyordu. Abdullah takma adıydı sanki. Söyle şunlar adını öğrensinler demiş annem bir gün ona. Abdullah, Abdurrahman ne çıkar demiş. Beni sevmeleri yeter. Hem madem ki ablam öyle istiyor. İstediğimden değildi şaka diye başlamış sonra alışmıştım. Annemin ölümünden birkaç yıl sonra Abdullah evlendi. Düğün yapmadı. Annem seni elimle evlendireceğim. Düğününü görmeden ölmek istemem demiş. Öldüğüne, düğünü görmeyeceğine göre düğüne gerek yok diye kestirip atmış. Kız onu çok sevdiği, evlenmekten başka bir şey düşünmediği için de ses etmemiş. Nikahtan sonra karısına annemi anlatmaya kalktığında kızın yüzü asılıvermişti. Ben de sinirlenmiştim. Budalaca sözler ettiğimi anımsıyorum. Yaşamı o kadar ciddiye almaya değmez Abdurrahman. Ölüleri de durmadan almaya gerek yok. Nasıl olsa hiçbirimiz sağ çıkmayacağımıza göre şaşkın bakıp kaldı yüzüme. O sıralar 57 yaşındaydım ve geceleri yatağımda ölümü düşünmeye başlamıştım. Annemi anımsadığımda suçluluk duygusu duyuyordu içimi. Bu yüzden annemden ve ölümden söz edilmesi hoşuma gitmiyordu. Biraz da Abdurrahman'a kızıyordum. Sanırım annemi onun kadar, onun gibi sevemedim diye. Evliliği çok iyi gidiyordu. İşinde başarılıydı. Sevecen, hoşgörülü, çok iyi bir koca ve baba olmuştu. İşe girdiğinde dostlarım biraz üzülmüşlerdi. Onu elden kaçırdıklarını sanıyorlardı. Ama Abdurrahman eski dostlarını hiç unutmadı. Ne zaman çağırsalar, tatil günlerinde, akşamları işten çıkınca oraya buraya koşuşturuyor, kimseden yardımını esirgemiyordu. Para almadığı zamanlar bile vardı. Ne kadar verelim Abdurrahman, ne kadar verebilirseniz. Yıllar geçti, çalıştığı kuruluşta ustabaşı oldu Abdurrahman. Aldığı evi kendi usta elleriyle yeniledi. Çocukları iyi okullarda okuyorlardı. Onda ilk değişim koşuyla başladı sanırım. Telefon ettiğimde karısı sızlanıyordu çoğu zaman. Abla çok titiz oldu, hiçbir şey beğendiremiyorum ona. Abla çocuklara soluk aldırmıyor, durmadan ders çalışmalarını istiyor. Başka türlü adam olunmazmış, daha neler. Gece yarılarına kadar kitap okuyor ya da radyo dinliyor. Ne yapacağım ben bununla? Küçük bir radyo edinmişti. Çalışırken aletlerini koyduğu çantasından çıkarır, abla şimdi öğlen haberleri, şimdi akşam haberleri diye ajansları dinlemem için beni uyarırdı. Sonra yavaş yavaş annemle olduğu gibi benimle de konuşmaya başladı. Dostlarım onun çalışırken bile kendi kendisiyle mırıl mırıl konuştuğunu söylediklerinde alay ederdim. Ülkeyi konuşa konuşa kurtaracak Abdurrahman. Bak abla diye başlardı. Bu ülkede insanlar biraz daha insan olsalar, dikkat etseler, otobüsler tıkış tıkış, anladık diyeceğimiz yok. Peki ama ter kokularına, ağız kokularına ne demeli? Yıkamıyorlar bunlar. Deodorant, diş fırçası almaya paraları yettiğinde daha rahat bineceksin otobüsle Abdurrahman diye alay etmeye kalktığımızda kızardı bana. Belli etmemeye çalışırdı. Yok öyle değil abla. Benim bir arkadaşım var çalıştığım yerde, Bulgar göçmeni. Kışın bile işten çıkmadan önce soyunur, yarı beline kadar yıkanır öyle gider evine. Sen de mi öyle yapıyorsun Abdurrahman? Öyle yapıyorum. Duş almayı annenin evinde öğrendim ben. Eskiden bir işten öbür işe kömürcü çırağı gibi kirpas içinde giderdim. Bir zaman küsmüş gibi susar, sonra yeniden başlardı. Bak abla, şu yolların, denizin pisliğine bak. Kim yapar bunları? Biz işte. Herif şak diye tükürüyor. Yaklaştım, kardeş dedim, mendilin yok mu senin? Kızdı, yok ulan, ne olacakmış, sen belediye misin demez mi? Belediye yerleri tükürenle karışıyor mu Abdurrahman? Bakışları acılaşır, gözlerini kaçırırdı. Sen işin alayındasın. Biz söylemezsek kim söyleyecek diye ağzının içinde bir şeyler mırıldanırdı. Biraz sonra dayanamaz yeniden başlardı. Adam sigarayı içiyor, boş paketi elinde buruşturup yere atıyor vapurda. Herkesin gözü önünde. Ben de gittim aldım, biraz öteki çöp kutusuna attım. Görsün anlasın diye. Anladı mı Abdurrahman? Nerede anlayacak? Omuz silkip geçip gitti. Bir başka gün geliyordu. Abla bunları toplayıp uygar ülkelere göndermeli. Orada görsünler, öğrensinler diye. Gazetede o çok sevdiği köşe yazarını okuduğu anlardım hemen. Karısı daha sık sızlanmaya başlamıştı telefonlarda. Ne yapsam beğenmiyor abla, çocuklarla çatışıyor. Çatal öyle tutulur, bıçak böyle tutulur diye. Ağzını şapırdatma, ekmeğini parçalar gibi bölme, sonra yasaklar. Hele odalarını toparlamasınlar. Yemekten önce ellerini açtırıp yıkayıp yıkamadıklarına bakar. Avuçları kirli mi, tırnakları uzamış mı, kızın mini eteği, oğlanın uzayan saçları, her şey ondan sorulur oldu. Dünya işleri bile. Kocasını seviyordu ama bu kadar titiz olmasa, ne zaman bana bunları anlatmaya kalksa modada dükkanın önündeki yüzü gözü kirli küçük, çelimsiz oğlan gelirdi gözümün önüne. Yaşadığı günlerin tepkisi olabilirdi onu gereğinden çok titizliğe iten. Oradan buradan edindiği düşünceler dengesini bozuyordu belki de. 1957'de Demokrat Parti'ye oy verdi Abdurrahman. Sonradan askerler iş başına geldiklerinde yassıada duruşmaları onu çok etkiledi. Kızlıklarına acımaya başladı. Hiç olmazsa kadının donunu değil gömleğini gösterselerdi abla diyordu. Aslan gibi kadın. Şak şak söyledi adamın sevdiği yüzlerini. Sanık sırasında oturan Adnan Menderes'in sarı, küçülmüş yüzünü gazetelerde görünce millet buna oy mu vermiş diye çok üzüldü. 1973'te CHP iktidara geldiğinde sevindi. Aradığını bulmuş gibiydi. Ecevit'in mavi gömlekli posterini astı evinin duvarına. Yüzündeki bulutlar çözülür gibi oldu. Eskisinden daha iyi koşmaya başlamıştı. Çoğu zaman kendisinden çok daha genç olanları ok gibi geçiyordu. ''Ya Abdurrahman, sen koşmak için biraz yaşlı değil misin?'' dediğimde gülerdi. ''Sen benim sıskalığıma bakma abla, benim içim güçlü.'' Son zamanlarda siyasal konuşmalara da başlamıştı. Bir gün televizyonda açık oturumda dinlediği bilgiç aydınların önerileriyle çıkıyordu karşımda. Bir başka gün Ecevit'in öfkeli eleştirileriyle başlıyordu söze. ''Bana kızmaya, benden uzaklaşmaya başladığını sezinliyordum.'' Onu dinlemesini bilmediğim, çoğu zaman anlattıklarımı alaya aldığım için mi, konuşurken gözlerinin öfkeyle dumanlandığını görüyordum. Bir şeylerin değişmesi gerekirdi ama nasıl? Biri çıkmalıydı, biri işleri düzene koymalıydı. Rüyalarında hep güneşe doğru koşuyormuş, ter içinde uyanıyorum geceleri rüyada koşarken diye anlattı bir gün. Aydınlığa varabiliyor musun bari Abdurrahman? Nerede diye içini çekti. Oğlan derslere boş vermeye başladı. Kız kitap yerine açık saçık gazete eklerini okuyor. Karım iyi kadın, sözüm yok ama son günlerde o da televizyondan başka bir şey düşünmez oldu. Gün örerken bile gözü televizyonda. Her yanı karanlık bastı abla. Ben de güneşi rüyamda görüyorum ancak. Yalnız evinde değil, otobüste olsun, vapurda, yollarda olsun eğrileri düzeltmeyi sürdürüyordu. Karısının dediğine bakılırsa her zaman düzeltecek bir şey buluyordu. Hafta sonlarında boğazda gezmeye gittiklerinde çocukları oltalarına yem bağlayıp kıyıya bırakıyor, balık kovasını eline alıyor, balık tutacağına kıyıda köşede ne kadar kola kutusu, ekmek, simit artıkları, midye kabukları, çöp, kağıt varsa toplayıp en yakın çöp kutusuna taşıyordu. Sağ olsun bize sandviç, fıstık, fındık ne varsa alıyor. Kendisi yemeyip içmeyip çöpleri topluyor. kıyıda pislik yapan, sigara izmaritlerini oraya buraya atan adamlarla dolaşıp kavgalaşıyor. Ben bir köşede sıranın üstüne büzülüp onu seyrediyorum, diyordu karısı. Oturduğu apartmanda kapaksız çöp kovalarını kapı önlerine bırakan komşularla kavgalıydı. Yandaki arsada ağaç dallarına asılan, duvar üstünden erik aşıran, bisikletleriyle çimleri ezip geçen çocukları kovalayan da oydu. Arkadaşının arabasına doluşup Belgrad Ormanı'na gittiklerinde de oradan oraya koşturup ateşleri söndüren, kentin düzeni üstüne çoluk çocuğa merem anlatmaya kalkan, pislik kağıtları, naylon torbaları toparlayıp kenara çeken, bir yudum rakıyı kendine zehir eden gene oydu. Ormanda koşarak kaybolduğu oluyordu. Döndüğünde kendini sırt üstü ağaç altına atıp söylenirdi. Şu kentte herkes biraz temizlik yapsa, orayı burayı pislemekten vazgeçse, belki de Abdurrahman çöp toplamaya giriştiğinde koşucu oldu diye alay edenler vardı aramızda. Bir gün bana, koşarken hep iyi şeyler düşünüyorum, her şeyin düzeleneceğine inanıyorum, umutlanıyorum demişti. Ben de her zamanki gibi onunla alay etmiştim. Umudu yakalamak için koşmak mı gerekiyor Abdurrahman diye. Onu küstürdüğüm, annemin ölümünden sonra benden uzaklaştığı belliydi. Bir akşam üzeri karşımda bulduğumda ne kadar sevindiğimi anlatamam. Kan ter içindeydi. İskeleden modaya kadar koştuğunu söyledi. Abla banyoya girebilir miyim dedi. Elbette girebilirsin dedim. Keyiflenmiştim. İçkimi hazırladım. Masaya biraz fındık fıstık koydum. Oturdum. Balkonda beklemeye koyuldum. O sıralar moda böylesine bozulmamıştı. Eski kulübün üstünden bakıldığında deniz masmavi görünürdü. Karşılar yemyeşil, kıyılar ağaçlıktı. Kalamış koyunda renk renk küçük tekneler birbirleriyle yarışarak dans ederlerdi. Güneşin ışınları sulara vurduğunda koy akşamları pembelere bulanır, deniz doyulmaz bir güzellikle uzanırdı Fenerbahçe'nin kıyılarına doğru. Bu güzel görüntüye karşı içkimi içiyor, şimdi gelip gene kafamı ütüleyecek ve ben onu sabırla dinleyeceğim diye kendi kendimle alay ediyordum. Biraz sonra yüzünü yıkamış, saçlarını taramış, mendiliyle ellerini kurulayarak geldi karşıma oturdu. Havlu istemez, her zaman böyle yapardı. Yalnız annemin evinde özel bir havlusu vardı. Yeşil, çizgili havlu derdi annem. Orada her zamanki yerinde Abdullah. Birbirlerine bakıp gizli bir anlaşmayla gülümsediklerini gördüğümde nedenini bilmediğim küçük bir öfke basardı içimi. Karşımda oturmuş gülümseyen adama bakıyordum. Ne vardı bunda? Neden her zaman karşısında kendimi biraz sıkıntılı, hatta utançlı hissediyordum? Bana annemi, ona karşı olan aldırmazlığımı anımsattığı için mi? Böyle garip sorular geçiyordu aklımdan. Bir zaman susup kaldık karşılıklı. Düşüncelerim başka yerlerdeydi. Kafam içkiyle biraz buğulu, anılara doğru kayıyordum. Ne buluyorsun onda, ne konuşuyorsun saatlerce diye anneme sorduğum olurdu. Annemin hüzünlü bakışı. İnsan o, onun gibi insanlar işlerini atıyorlar düşüncelerini, acılarını, kötülüyorlar. Sevgi solup gidiyor aralarında. Bunları konuşuyoruz. Çocukluğunu, yoksulluğunu anlatıyor bana, ailesini anlatıyor. Öğrenmek tutkusu var onda. Kitapları beraber okumaya başladık. Ne okuduk, ne anladık anlatıyoruz birbirimize. Anne sen benim dünyamı değiştirdin diye ellerime nasıl sarıldığını görmüş olsan. O senin son aşkın sanırım anne. Annemin kapanan, gölgelenen yüzü. Yaptığın hoş bir şaka değil. Sen alay ederek, ona buna öfkelenerek kendini saklamaktan vazgeçsen, onun gibi yapsan, inandığın kişilere içini döküp anlaşabilsen. Aramızdaki sessizliği Abdurrahman bozdu sonra. Bir derdin mi var abla dedi. Herkes kadar dedim. Akşam üstleri biraz keder basıyor diye gülmeye çabaladım. Gençliğimi arıyorum, annemi arıyorum. Öyle şeyler işte. Abdurrahman kendini suçlar gibi. Kusura bakma abla dedi. Seni arayamadım son zamanlarda. İşler yoğun. Çoluk çocuk filan derken. Ve koşullar? Evet koşullar dedi. Alay edip etmediğimi anlamak istercesine yüzüme dikkatle bakıyordu. Karın çok üzülüyor hastalanacaksın diye biliyorsun. İşten çıkınca evine gidip dinleneceğine başın önüne eğdi. Daha o zamanlar gümüş gibi aklar saçlamıştı başının arasında. Başını kaldırdığında o eski gizemli gülüşünü gördüm dudaklarında. Biraz alaycı ama daha çok hüzünlüydü. O da çocuklar da anlamıyorlar beni dedi. Koşarken taşlar dökülüyor yüreğimden. Güçleniyorum, rahatlıyorum, kafamda karaltılar dağılıyor. Elimdeki bardağa bakıyordu. Sana da bir içki vereyim dedim. İyi olur dedi. Limonlu vodkanın içinde şıkırdayan buzlarla tokuşturduk bardaklarımızı. Benimle ilk kez içiyordu. Senin yüreğindeki taşlar neymiş şimdi söyle bakalım dedim. Şakalaşır gibi konuşuyordum ama biraz ürkmüştüm. Evde düzensizlik, karı koca geçimsizliği, para sıkıntısı gibi bir sürü olası laf geçmişti aklımdan. Biraz rahatlayıp açılsın diye önermiştim içkiyi. Bir şey yok abla dedi. Gözlerini benden kaçırmak istercesine uzaklara bakıyor, elini uzatmış denizi gösteriyordu. Şu güzelliğe bak abla. Aşağıda küçük iskeleye vapur yanaşmıştı. Akşam yolcuları çıkıyordu. Deniz, gökyüzü, bahçeler, evler, akşamın koyulaşan uzak ve buğulu mavisinde rengi uçuk bir resmi andırıyordu. Balkonda elimizde içki bardaklarımızla mavilere bulanıp biz de biraz erimiş, hayal insanlar olmuştuk sanki. O zamanlar vapurların sık sık uğrayıp Kalamış iskelesine doğru yol aldığı moda burnu oldukça sessizdi. Kıyılardan denize inen sırtlarda ağaçlar vardı. Vapurların arkalarında bıraktırılan çöplere konup kalkan martılar vardı. Küçük sandallar vardı, iskeleye karnını vermiş sallanıp duran. Deniz hamamının ıslak tahtalarında koşuşan oğlanların, kızların kahkahaları, onlar atladıkça denizin fışkıran sularının sesi bize yukarı kadar gelirdi. Arabalar azdı. Çocuklar korkusuz oynarlardı yollarda. Küçük modaya yürüyüşler yapar, koşada akşam toplanıp içkiye vurdururduk kendimizi. Çevremizde yavaş yavaş yükselen apartmanları gördüğümüzde, ah burası da doluyor sonunda diye üzgün söylenirdik. Abdurrahman, dünya güzeli, insanlar kötü dedi yavaşça. Her şey bozuluyor, çok çabuk yok alıyor. Vodkasını içiyordu büyük yudumlarla. Bir an önce bitirmek istercesine. Hadi anlat diye üsteledim. Elindeki bardağa bakıyor, gülümsüyordu. Bu kez açık, rahat bir gülüş vardı dudaklarında. Ben dedi, Şişli'den Taksim'e koşuyordum ilk zamanlar, biliyorsun abla. Bilmiyordum. Desene iş ciddileşiyor dedim yarı alayla. Unutma annem ne derdi? Bir gün yere düşüp kibrit çöpü gibi alev alıp yanacağımı söylerdi. İçini çekti derinden. Yaşasaydı da neler yapabileceğimi görseydi. Neler yapıyorsun Abdurrahman? Şişli'den bizim evden tünele 15 dakikada koşuyorum. Yokuştan akıp iş yerine 10 dakikada tam saatinde ulaşıyorum. Cumartesi pazarları Şişli'den Ayazpaşa'ya, oradan Dolmabahçe'ye vurup Ortaköy'e çay içmeye gidiyormuş deniz kenarında. Bunu neden yapıyorsun Abdurrahman dedim. Her gördüğümde sormaktan kendimi alamazdım. Birdenbire koşmasına anlam veremiyordum bir türlü. Durakladı Abdurrahman. Neden koştuğunu kendisi de bilmiyor gibiydi. Hoşuma gidiyor dedi. İnsanları görüyorum. Koşanları daha çok. Ahbaplık ediyoruz sırasında durup. Kulüptekiler, yaşlısı, genci çok hoş insanlar. Biliyorlar. Neyi biliyorlar Abdurrahman? Senin bilmediklerini der gibi baktı yüzüme. Kızar gibi oldum. Ben burada, balkonumda, denize karşı içki tokuşturuyorum seninle. Dünyadan habersiz yaşıyorum öyle mi? Papağanlar konuşur, hindiler düşünür gibilerden ha? Estağfurullah dedi Abdurrahman. Güldüm, biraz da öfkemi saklamak için. Gerçekten düşünüyor muydum? Gazetelerin başlıklarına bakıp güvendiğim birkaç köşe yazarını okuyup telefonlarda ne olacak bu ülkenin hali diye vızıldayıp utandım biraz kendimden. Konuyu değiştirmek için kimler var seninle koşanlar arasında diye sordum. Rahatlar gibi oldu Abdurrahman. Gene de yüzüme bakarken gözlerini kaçırıyordu. Şakaydı yahu dedim. Hadi söylesene kimlerle koşuyorsun? Benim gibilerle dedi. Sakın sokakta koşarken mini şortlu kızlardan birine sevdalanıp peşine takılmasın diye kuşku girdi içime. Annem bu huyumu iyi bilir söylenirdi. Kuşkuların yüzünden insanlara yaklaşamıyorsun. Hayatın boyunca hep yalnız kalacaksın. Kadın var mı aralarında Abdurrahman? Her türlüsü var. 20'sinde çocuktan 70'inde kocamışlara kadar. Biraz durakladıktan sonra ekledi. Onlar aralarında kulüp kurmuşlar. İşlerine beni de almak istiyorlar. Ne kulübü bu? Adı Spor ve Yaşam Kulübü. Nerede bu kulüp? Yeri yok şimdilik. Deneme, pist yarışları yapıyorlar. Buluşup Belgrad Ormanı'nda antrenman yapıyoruz. Birbirlerinin evlerinde toplanıyorlar haftada bir gün. Program hazırlamak, kır koşularını düzenlemek için. İstanbul Atletizm Kulübü'nden insanlar bile var aralarında. Konuştukça heyecanlanıyor, gözleri parlıyordu. Alçak gönüllü insanlar, emekli öğretmenler, memurlar var aralarında. Bilgili, akıllı, ülkelerini seven kişiler. Neler konuşuyorsunuz? Bu zamanda ne konuşulur abla? Ülkenin durumu, başımıza gelecekler. Halk Partisi mi demek istiyorsun? Ecevitçiler, solcular demek istiyorum. Şu solcular sözcüğünü çok sık alma ağzına. Çalıştığın yer sağda bir holding. Kapıda bulursun kendini. Demokrasi var, herkes istediği partiyi seçer. Konuşma özgürlüğünü engelleyemezler, böyle diyorlar. Kimler diyor? Bizimkiler, arkadaşlar. Sen gene de gaganı kapa, tanımadığın kimselerle politika konuşma. Anne konuşurdu, Atatürk'ü, İnönü'yü konuşurdu. Ne öğrendiysem ondan öğrendim ben. Gözümü açtı, tarih gibi kadındı anne. Adam yerine koyardı beni. Yüzü gölgelenmişti biraz. İçki bardağını masaya bıraktı, ayağa kalktı. Beni görmek istemiyormuş gibi yere bakarak, ben gideyim artık dedi. Yemeğe kalmayacak mısın? Yok abla, evdekiler bekler. Yaklaştım, kolunu tuttum. Yavaşça kolunu çekti. Bak Abdurrahman dedim. Senin iyiliğin için konuşuyorum. Kötü bir şey de demedim. Seni sevdiğim için uyarmak istedim, hepsi bu. Bana kızmanı istemiyorum. Ecevit kazansa bile onu orada bırakmazlar, yerler. Bu ülke çıkarcıların, sömürücülerin birbirleriyle dalaştığı bir arena haline geldi. Biz küçük, güçsüz insanlar arenayı çevirmiş, elimiz böğrümüzde korkuyla onları seyrediyoruz. Biz Nazım'ın koyunlarıyız Abdurrahman. İçini çekti derinden. Bütün bunlar koltuk kavgası abla. Bir Ecevit koltuk kavgası yapmıyor, toplum kavgası yapıyor. O korkmuyor. O korkmadığı için ben de korkmuyorum. Bak hele dedim. Bak hele sen neler de biliyorsun. Hoşuma gitmişti biraz da. Bizim küçük elektrikçi, o küçük oğlan. Koşarken mi öğreniyorsun bunları diye uğurlamak için koluna girdim. Kiminle konuşuyorsun bunları? Kimler yönlendiriyor seni böyle? Kimse yönlendirmiyor beni dedi Abdurrahman. Benim aklım var. Yavaşça kolumdan çıktı. Oysa çoğu zaman böyle koluna girer, yola koyardım onu. Şimdi önüme geçmiş, yüzüme bakıyordu. Bakışlarında öfke vardı. Bak abla, ben eskiden kör gibiydim. Ona buna kızar söylenirdim. Şimdi görüyorum, eğriyi, doğruyu görüyorum. Demin o dediğin şiiri Nazım Usta bizi sürüden ayırmak için yazmış. Yeter, koyunluktan vazgeçin diyor. Öbürleri bu millet adam olmaz diyorlar. Allah kahretsin, ben millet değil miyim? Beni kapının önünde şaşkın bırakıp çıkıp gitti Abdurrahman. İlk kez elimi öpmeden. Birkaç ay uğramadı, meraklandım, karısına telefon ettim. Ah abla, sorma dedi karısı. Bugünlerde çok sinirli. Oğlanla da arası kötü. İki dersten bütünlemeye kaldı diye yüzüne bakmıyor. Kız da bu ara işsiz güçsüz bir oğlana kapıldı. Evleneceğim diye tutturdu. Oğlanın babası bizim mahallenin muhtarı, MSP'li. Bizimki Atatürk'e küfreden birine kız vermezmiş. O çocukla evlenirse bir daha bu eve giremez, bunu bilsin diyor. Ben arada kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşkındım. Evlatlarına kul köle olan o yumuşak adam dedim. O artık sizin bildiğiniz eski Abdullah değil abla. Değişti, çok değişti. Koşmaktan başka bir şey düşünmez oldu. İş yerinde de rahatı yok. Bilirsiniz, konuşmaz ki. Yalnız anneyle konuşurdu. Hiç olmazsa o zamanlar konuştuklarını gelip bize de anlatırdı. Ama şimdi hiç konuşmuyor. Söyle ona bana uğrasın dedim. Kız için üzülme, çağırır, ben de konuşurum onunla. Bir çaresine bakarız. Oğlan toparlanır. Gençlik rüzgarları esiyor başından. Bu yaşta hep böyledir. Yuvarlak, boş lafları sırayla dizdim kadıncağızı yatıştırmak için. Haftalar geçti, Abdurrahman görünmedi. O sıralar yabancı bir ülkeye gitmenin telaşı içindeydim. Aylarca uzadı yolculuğum. Yakınlarıma attığım kartlar arasında onunkiler de vardı. Yanıt vermedi. Kardeşimden gelen mektuplarda haberlerini alıyordum. Mutluydu, partisi kazanmıştı. Ecevit sevdası sürüyordu. Kızı muhtarın oğluyla evlenmekten vazgeçmiş, çalışmaya başlamıştı. Oğlan da kaldığı dersleri verip sınıf atlamıştı. Döndüğümde bir süre arayamadım onu. Moda'daki ev satılmıştı. İstanbul'a taşınıyorduk. İşim başımdan aşkındı. Taşınıp biraz yerleştikten sonra telefon ettim evine. Evde değildi. Belgrad Ormanı'nda bahar koşusundaymış. Karısı kızının nişanlandığını haber verdi. Bu kez uygun biriyle. Taşındığımı söyledim. Bebek'teki evin adresini verdim. Evde elektrik işleri olduğunu söylemedim. Beni arayıp sormamasına gücenmiştim. Taşındığınızı bilmiyor yoksa durmaz yardıma koşardı dedi karısı. Sizi nasıl sever bilirsiniz. Gelirse beni arasın, özledim vefasızı. Söyle ona dedim. Onunla biraz konuşun ne olur abla, sizi dinler dedi karısı. Birkaç hafta sonra karısıyla beraber geldi Abdurrahman. Zorla getirdim abla dedi karısı. Arayamadığı için sizi küstürdüğünü sanıyor. Abdurrahman konuşmuyor, yeni evin dağınıklığını seyreder gibi oraya buraya bakıyordu. Sıkıntılıydı görünüşü. İşten çıktı diye haber verdi karısı. Arkadaşına solcu diye yol vermişler, bu da gitmiş. O solcuysa ben de solcuyum demiş. Size bunları anlatıyorum diye nasıl kızıyor, nasıl bakıyor bana? Sistemli bakıyordu karısına. O küçük, hüzünlü gülümseme belirmişti dudağının kenarında. ''Sen solcu musun Abdurrahman?'' dedim. ''Değilim.'' dedi. ''Arkadaşım da değildi. Şimdi ne yapacaksın?'' Karısı bu soruyu bekliyormuş gibi oturduğu yerde kıpırdandı. Sinirli kocasına dikti gözlerini. ''Sen meraklanma abla.'' dedi Abdurrahman. ''Orada burada iş bulur çalışırım. Eskiden olduğu gibi. Emekli aylığı bağladılar. Çocuklar da nasıl olsa başlarını kurtardılar. Geçinir gideriz.'' ''Hala koşuyorsun öyle mi?'' Karısı söze karıştı. ''Koşmaz olur mu? Cross bölge birincisi oldu. Kulübe üye yazdılar.'' Abdurrahman konuyu değiştirmek ister gibi... ''Ağaç nasıl elma veriyor, gördün mü abla?'' diye sordu. Uzun zamandır mezarlığa uğramadığımı söylemedim. O anladı. ''Sen merak etme, ben bakıyorum. Mezarlıktaki çocuklar da bakıyor. Annenin elmalarını boşuna yiyecek değiller ya.'' Karı koca çok kısa oturup gittiler. İçimde küçük bir sıkıntı ile geçirdim onları kapıya kadar. Garip bir suçluluk duygusu, uzaklaşma, yabancılaşma, öyle bir şeyler. Ertesi gün mezarlığa gittim. Ağaç güçlenip biraz daha büyümüştü. Dalları elma doluydu. Mezarın mermer kenarına iliştim. Ağaç içimi üşüten acının üstüne meyve dolu dallarını germişti. Beni korumak istercesine. Annemin çocukluğunda koruduğu gibi. Gözlerimi kapadım. Dalların arasından güzel beyaz yüzüyle gülümsediğini görür gibi oldum. Yavaş yavaş içimdeki keder çözüldü. Gevşedim. Kısa bir süre ağaç, annem ve ben yalnız kaldık. Sonra çocuklar geldiler. Eski sulama kovaları, su şişeleri, ibrikler vardı ellerinde. Küçük serçeler gibi sardılar mezarın çevresini. ''Bak abla, abi ne güzel boyadı yazıları.'' dedi içlerinden biri. Annemin adı başucundaki taşın üstünde koskocaman simsiyah parlıyordu. Altında doğum ölüm tarihi. En altında Tanrı'nın rahmeti üstüne olsun, rahat uyu. Çocuklar kendileriyle birlikte beni de coşturmak istercesine durmadan konuşuyor, elmaları, çimleri, çiçekleri gösteriyorlardı. Elmalar daha kızarmamıştı. Yeşil ve küçücüktüler. Çimlerin arasında çiçekler bitmişti. Sarı, büyük başlı papatyalar, annemin çok sevdiği pembe çim yoncaları. Çiçeklerin başlarından rüzgarın okşayan eli geçtikçe yana yatıp doğruluyorlardı. Çiçekler rüzgarda dans ediyorlar diye düşündüm. Böyle bir benzetiyi yazılarımdan birinin arasına sıkıştırabilir miyim diye geçti aklımdan. Elma ağacının karşısında gülünç düştüm birdenbire, kendimden utandım. Abdurrahman mezarlıkta küçük bir bahçe yaratmıştı annem için ve ben neler düşünüyorum. Kalktım ayağa, anneme duasını okudum. Duayı seni çok seviyorum anacığım diye bitirdim. Onun tatlı, sevecen sesini duyar gibi oldum. Bunu bana neden hiç söylemedin yavrucuğum? Çocukların açılan avuçlarına para koyarken ellerim titriyordu. Yarı yola kadar geçirdiler beni. Taksiye bindiğimde ağlamaya koyuldum. O gece rüyamda gördüm Abdurrahman'ı. İncecik, esmer ellerinde Kenyalı atletler gibi beyaz eldivenler, Arap, Hintli, Meksikalı bir sürü koşucuyla birlikte koşuyordu. Elindeki mavi su şişesini sallayarak selam verdi bana. Ok gibi fırlayıp öne geçti birdenbire. Kazanacak, kazanacak diye bağırarak uyandım. Rüya gerçekmiş gibi, kazanabilir, olabilir diye söylenerek örtüleri üstümden atıp sırt üstü yattım. Uzun zaman uyuyamadım. O beni aramıyordu, ben onu aramalıydım. Sabah telefona sarıldım. Karısı, ah ablacığım oradan oraya koşup duruyor dedi. Şimdi Ankara yolunda, barış koşusunda. Sonra dünya aşkları için koşacakmış. Bir de çevre koşusuna hazırlanıyor. Durmadan antrenman yapıyor. Yüzünü biz bile az görüyoruz evde. Sıralıyordu peş peşe. Atayı anma koşusu, özgürlük koşusu, barış koşusu. Susturmak için bağladım konuşmayı. Ona söyle herkesi geçip altın madalya alacak. Rüyamda gördüm. Kadın çok sevindi. Alır vallahi dedi. Yaşıtlar arasında ondan iyi koşan yokmuş. Bizde yapılırsa olimpiyat yarışlarına katılacakmış. Ülkeyi dünyanın dört bucağına tanıtacakmış. Öyle diyor. Kıkır kıkır kocasıyla alay eder gibi gülüyordu. Sinirime dokundu. Telefonu kapadım. Onun yaşında bir adam. Otuzunu çoktan geçmiş olmalıydı. Annemin kibrit çöpü oğlum benim diye saçını okşadığı küçük elektrikçi çırağı. Aradan bir iki ay geçti. Askerler yeniden hükümete el koydular. Her el koyduklarında olduğu gibi işler biraz daha karıştı. Ağır, korkulu sessizlik bastı ülkenin üstüne. Hepimiz yeniden arenanın çevresini sardık korkak fareler gibi. Olup bitenleri seyredip birbirimize dirsek vurarak oynaşmaya başladık. Fısıl fısıl, kulaktan kulağa ekonomik nedenleri, siyasal nedenleri, sosyal nedenleri, coğrafi nedenleri konuşmaya koyulduk. Radyolar, televizyonlar, gazeteler, ülkeyi yumruk altında yönetenlerin vatan millet nutuklarıyla dolup taştı. O karanlık günlerden birinde Abdurrahman çıkıp geldi. Yeni evde perdeler takılmış, eşyalar yerli yerine konmuştu. Ama büsbütün yerleşmiş sayılmazdık. Çalışma odasında oraya buraya yığılmış kitapların arasında birer iskemle çekip karşılıklı oturduk. Görünüşü şaşırttı beni, zayıflamıştı, değişmişti. Bakışı öfkeliydi ya da bana öyle geldi. Dudaklarında her zaman görmeye alıştığım gizemli, tatlı gülümseyiş silinip yok olmuştu. ''Sen değişmişsin'' dedim. ''Koşmaktan'' dedi. ''Spor yarıyor öyle mi?'' Alayı anlamamış gibi, yarıyor diye kısaca yanıtladı. İşi bıraktın, istediğin gibi koşuyorsun, rahat mısın artık? Kim rahat ki dedi Abdurrahman. Evet, güç günler geçiriyoruz, bunun da sonu gelir nasılsa. Kızın evleniyormuş duydum, oğlan da üniversiteyi bitiriyor yakında. Artık kendine her şeyi dert etmekten vazgeç. Ülkenin bu karışık durumunda hepimiz elimizde oğlanla yetinmeliyiz. Hem sonra, sözümü kesti Abdurrahman, bunu ilk kez yapıyordu. Arenayı çevreleyen biz küçük, güçsüz insanlar, hırsızları, yalancıları ses etmeden seyretmeliyiz. Biliyorum bunu diyeceksin abla. Şaşkın, biraz da öfkeli susup kaldım. Beni suçluyordu, üstelik haklıydı. O sürdürdü konuşmasını. Zenginler, iş çıkarıcılar hepsi askere döndüler yüzlerini. Şak şaklayıp duruyorlar onları. İnsanları hapse atıyorlar, işkence yapıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor. Sanırsın bizim ülkemiz değil buralar artık. Her yerde yabancı yazılar, dükkan tabalaları bile öyle. Bizim oğlan Walkman denen o şeyi kulaklarından çıkarmıyor. Ağzında hep İngilizce şarkılar. Kız da başka türlü. Takıp takıştırıp diskolara gidiyor nişanlısıyla. İşinden aldığı para hep süse, eğlenceye. Yakında evlenip gidecek diye adeta seviniyorum. Böyle olacakları aklımdan geçer miydi? Karım şükür olsun askerler geldi, anarşistleri topladı. Kavga gürültü bitti diye bayram ediyor. Bu nasıl dünya? Sevgi kalmamış, inanç kalmamış. İnsanları işten çıkarıp yerlerine dalgalarına uygun düşenleri alıyorlar. Solcu diye işten attıkları arkadaşlar var ya. Hep ev sahibi, solcu kira istemem, başıma bela açar diye oğlanı evden çıkarmaya uğraşıyor. Bilirim, sen şimdi de o da gitmeseydi, yürüyüşlere katılmasaydı dersin. Elimizde olanla yetinmeliyiz dersin. Elimizde ne kaldı ki? Birdenbire yorulmuşçasına sustu. Başını önüne eğdi. Kusura bakma dedi. İlk kez benimle böylesine uzun konuşuyordu. Bakmıyorum dedim. Başını kaldırdı. Dudaklarında o eski hüzünlü küçük gülüş belirmişti. Anneye gitmişsin dedi. Gittim dedim. Elma ağacını kesmek gerekecek biliyor musun? Kalbim sıkışır gibi oldu. Neden dedim. Sana söylemiştim. Ağaç çok büyüdü. Derinlere kök sardı. Toprak kabardı. Mermerler yer yer çatlamaya başladı. Ben biraz onardım olmadı. Sıva tutmuyor. Alttan alta dışarı ince kökler çıkıyor. Ne yapmalı şimdi dedim. Sesim hafiften titredi. Yakında annemin kemiklerini kökler sırar, annemi yok eder büsbütün diye geçti aklımdan. Annemin ağaçla bütünleşip yok olması. Onun gibi duygulu, romantik birine de yakışan buydu. İçim rahatladı, gülümsedim. Ağacın kesilmesine karşıyım dedim. Abdurrahman aldırmazlığıma şaşırmışçasına baktı yüzüme. Kırık bir sesle, belki toprağı yandan açar bir şeyler yaparım dedi. Bir zaman karşılıklı sessiz kaldık. Sonra Abdurrahman ayağa kalktı. Artık ben gideyim abla dedi. Belli senin de işin çok. Ben de ayağa kalktım. O eski Abdurrahman değildi karşımdaki. Bir yabancıydı. İçim bir tuhaf oldu. Dayanamayıp sordum. Seni incitecek bir şey yaptın mı Abdurrahman? O nasıl söz abla? İşi şakaya dökmek ister gibi gülümsedi. Senin arena dediğin meydan demekmiş. Sırtını döndü. Elimi sıkmadan, yüzüme bakmadan çıkıp gitti. Olduğum yerde kaldım bir süre. Onun dışarıda yardımcılarıma konuşup güldüğünü duydum. Bana dersimi vermiş olmasının kıvancı vardı gülüşünde sanki. Sokak kapısı kapandığında balkona çıktım. Eğilip baktım parmaklıklardan. Karşı kaldırıma geçtiğini gördüm. Kollarını kaldırıp dirseklerini arkaya doğru verdi. Önce yavaştan yürüyordu, sonra birdenbire hızlandı. Koşmaya başladı. Caddenin köşesinde bir an hızı kesilir gibi oldu. Dönüp bana bakacağını sandım. Benim kadar onun da bunu istediğini biliyordum. Balkonda olduğumu karşı kaldırıma geçerken görmüş olmalıydı. Dönüp bakmadı. Köşeyi hızla döndü, gözden kayboldu. Birçok sevdiklerim gibi onu da yitirmiştim sonunda.